Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, yanımda her zaman olduğu gibi Levent Pekcan var. Nasılsın Levent abi?
İyidir Murat, seni sormalı.
Ben de iyiyim. 23-28 Ekim evet. arasını konuşuyoruz. Gündem numaramız 42 oldu.
Evet, 10 tane kaldı yılın bitmesine.
Evet, yılın bitmesine. Teknoseyir.com üzerinden sitemizi takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Teknoseyir olarak bütün sosyal ağlarda varız.
Evet.
Ve yine iTunes'tan da bizi takip edebilirsiniz gündemi. Evet, başlayalım. Bu hafta Turkcell yani ile çok evet. tartışma yarattı.
Biz bunu aylar önce konuşmuştuk zaten. Ben hatırlıyorum yani bu yani ismine taktığımızı.
Yandex projesi olarak.
Çünkü bu Mart ayında mı ne zaten duyurulmuş.
Evet.
Yandex'de ortak yapılacak denmiş. Fakat şimdi ortaya Turkcell işte kesinlikle kimseyle yapmadık, biz yaptık, 1000 kişi çalıştı falan diye iddialar diyelimle ortaya çıktı. Tabii ki hani insanlar ikna olmadı. Hani bu bir kere bu ilginç bir şey, bu uygulama, bunun sitesi yok. Hı-hı. Hani sonra sitesine gelişmeyi buldular. Hı-hı. Ama hani öyle sitesine girdim mi çıkmıyor, öyle keşfedildi açık. Bir yerlerden girmek keşfedildi. Bu bir uygulama. Tabii hani bu konularda bilgisi olan arkadaşlar araştırdılar, baktılar. Yani işte hazır tema gibi bir şeyler kullanılmış. İçinde onlar bile değiştirilmemiş. Yapan adam belli, gidiyorsun donanım haberde adama ulaşabiliyorsun. Temayı mı siteyi mi ne yapana. 350 liraya site yapıyormuş zaten adam. Sonuçları da. Şimdi Turkcell'in şöyle bir iddiası var. Diyor ki işte Türkiye'nin bilgileri Türkiye'de kalsın falan. Güzel. Bu birçok ülkenin birkaç yıldır
istediği şey.
Sürdürdüğü bir şey. İşte Rusya da aynı şeyi yapıyor. Tamam. Ama bu arama, ortada bir arama motoru var mı yok mu tartışmalı. Şimdi ilk başta işte ben araştırdım kodunu, bu Bing'den çekiyor, Yandex'ten çekiyor falan denildi ama yani pek ya. Kimisi bazı hani daha yetkin diyeyim arkadaşlar işte yan yana test ettiler falan. Peki Yandex sonuçlarına da benzemiyor bu. Turkcell kesinlikle Yandex olmadığını iddia ediyor. Başka bir arkadaş, bizim takipçilerimizden de birisi kendi araştırmasını yapmış. Başka bir Amerika kaynaklı başka bir servis. Enter. Hatta o servisin logosunu falan da içinde yakalamış. Linki var bizim yazılı kısımda başlıkta. İncelesinler. Benim gördüğüm en detaylı araştırma o. Hani araştırdım falan diye ortaya çıkmış bazı kardeşler var ama yani bir ekran görüntüsü yok, bir şey yok. Ben gördüm öyle. Hani öyle de olmuyor bu suçlamalar. Ağır suçlamalar. Bir destek gerekiyor. Bu linkini verdiğimiz yayında, blogda bayağı bir detay var. Ya şey tamam hani çok da belki takılmamak lazım ama işte söylenen bilgilerin doğru olmaması, ondan sonra söylediği hiçbir şeye inanmazsın o adamın. Hı hı. Öyle bir durum var. Ha yani bir de hani resme büyük dışarıdan bakanlar var. Böyle bir şey lazım mıydı? Yerli bir arama motorunun lazım olduğunu biz bu olaylar ilk duyurulduğunda da söyledik. Tamam kullanmazsın belki ama bu stratejik olarak gerekli bir şey.
Evet.
Çünkü bir site bugün Star Wars'ta gezegeni şeyden siliyorlardı, database'ten siliyorlardı, kimse o gezegeni bulamıyordu. Tabii o artık süper saçma bir şey de. İnternette benzer bir durumdayız. Google'dan atılsan kimse seni hatırlamaz. Yani tamam işte bir iki kişi paylaşır, direkt linki verir falan, bir süre sonra o da azalır ve yok olur gidersin. Google'da her zaman dost kalacağının bir garantisi yok. O yüzden evet hani bu güç sende olsun kullanma. Ama olsun.
Abi ben bu hafta bir yerde bir yazıya denk gelmiştim. Bir girişim biraz da tuttu, büyüdü internet girişimi. Onun Facebook tarafından satın alınacağının kesinliği üzerindeydi. Yani büyüklerin, yani küçükleri mutlaka yutacağı bir ekonomi kuruluyor.
Öyle,
ve
öyle.
Tekel oluyorsun öyle. İşte.
Yani sonuçta benim dediğim gibi kullanmasan bile sen de interneti endeksleyecek bir sistemin olsun. O database sende de olsun, kullanma. Hmm. Ama güncel olarak dursun.
Yani.
Gün gelir gerekir. Dolayısıyla hani gerekli miydi kısmına katılmıyorum. Kullanmam ama gerekli. Hı hı. Kenarda dursun. Ama bunun daha samimi böyle hani hemen vatan millet edebiyatı yaparak prim yapmak yerine daha düzgün yapılması. Zaten bir geliyor diye bir saçma sapan bir şey yaşadık. Bu yaz mıydı? Geldi geçti.
Evet.
Geldiğini anlayamadık o geliyonun. Burada da işte şimdi çelişkili bilgiler de var. Mesela Quora'da zannedersem bir Yandex çalışanının şeyi var. Yazısı var. Yeni değil, geçmiş tarihli. Ki mesela biz tabii ki o Quora'da yazılan bir sürü şeyin hepsini takip edemezsin. Biz de görmedik. Adam orada bu yani falan duyurulmadan önce diyor ki Yandex diyor Turkcell'le işbirliği yapıyor. Yani diye bir şey hazırlıyorlar diyor. Evet. Hani adam oraya yazmış çok daha önce.
Doğru.
Ve şimdi doğru çıktı. Bu hafta doğru şimdi, çıktı.
Normal şartlar altında öyle olmasının bir zararı yoktu. Bütün mesele söylemler.
Evet, yalan söylemek kötü. Yoksa tamam hani işbirliği yaptık bunu yaptık de. Kim ne diyecek sana? Bence, haritaları zaten Here'dan almışsın. Tamam Here bir artık bir Nokia'dan ayrıldı. Bir firma kendisi. Tabii. Tamam o servisi alabilirsin. Şeyleri de mükemmel. Harita hizmetleri mükemmel. Hı hı.
Ama yani, o zaman işte bilgiyi Türkiye'de tuttuk. Lafı tut olmuyor işte.
Öyle öyle öyle. Şimdi deniyor ki bu biz işte Mart ayında mı ne bu ilk yani falan konusunu şey yapmışız. Hı. Konuşmuşuz etmişiz. Deniyor ki o ondan bir ay sonra falan o iptal oldu o işler. Bu Yandex işbirliği konusu iptal oldu deniyor. Ama yani şimdi şey de enteresan Murat tabii hani onu diyen falan arkadaşlara da şey diyorsun. Ya biliyordun niye o zaman yazmadın da şimdi söylüyorsun. Hmm.
Evet.
O da ilginç.
Ya bu şeye de benziyor. Turkcell'den mesela ZTE ile işte telefon yapıyor. Türk mühendislerinin geliştirdiği telefon.
Tabii.
Ondan sonra vazgeçtiler. Ya ben şeye şaşırıyorum. Böyle bir şey yapıyorsun ve bunun ortaya çıkmayacağını mı düşünüyorsun? 5 dakika sonra bu internette her yerde yayılmıştı.
Çok da çünkü amatörce yapıyorsun yaptığın işi. Çünkü mesela uygulama diyorlar ama bu uygulamada web sitesini gösterme şeyi vardır ya bazı uygulamalar. Wrapper denir.
Evet.
Aslında mesela aslında Steam uygulaması diyorsun ama Steam uygulaması da şeydir. O pencerenin içinde Steam'in web sitesi çalışır aslında.
Evet, evet.
Bu da öyle uygulama zaten. Hı-hı. Bunu da tabii teknik yetkinliği fazla olan arkadaşlar 5 dakika içinde paramparça ettiler. Evet. Her tarafını girdiler, çözdüler. Nasıl arama sonuçlarının oluşturulduğunu bilmem ne çözdüler.
Kötü oldu tabii Türkcell için bu.
Yani daha düzgün bir şekilde şu işi yapılsa, yoksa yapılmasını ben saçma ya da gereksiz görmüyorum. Şey bile bir şeydir ya, yapmasan bile nasıl yapılacağını bil. O bile bir şeydir.
Evet.
Gerektiği zaman yaparsın. Ama işte insanların karşısına geçip çok büyük 1000 kişi çalıştı falan diye iddialar yapıp sonra web sitesinde hani filanca forumda insanlara site yapan yarı amatör, yarı profesyonel birinin imzası çıkınca pek bu hani bu samimiyet sorgulanıyor.
Öyle valla.
İşte yani. Biz şeye hiç girmiyorum. Biz
İsme onu, hiç takıl,
kim bilir Mart ayında biz ne kadar konuşmuşuzdur. Yani şeyine hiç girmiyorum. Hı. Ona bir tek şey diyeceğim. Ya ne olması lazım? Yani demiyor çünkü. Yani öyle yani diyenler yani demiyor. Yani diye konuşuyorlar.
Doğru, doğru.
Olmamış. Orada da tutmamış. Hayırlısı işte. Yani arama motoru.
Evet. Gizli e-ticaret yapana 20 bin lira ceza geliyormuş. Şimdi bir torba yasa var. İşte bu
içinden her şey çıkıyor devamlı.
Daha tabii bu ortaya çıkmadığı için uzman görüşleri daha biraz karışık. Hani nasıl uygulanacağı yine çünkü birazcık muallakta. Ama şu var işte gizli e-ticaret yapıyorsun. Bunu devlete bildirmediysen sana yakalandığın anda 20 bin liraya kadar ceza kesilecekmiş.
E-ticaret nedir? Peki.
Nedir? Ya da mesela burada şey mi hedefleniyor? Şimdi mağazaların içinde mağaza açılma olayı var ya şu anda işte hepsi. Ama diyorlar ki zaten hepsi burada da mağaza açtığın zaman da kayıtlı kuyutlu açıyorsun. Ben senden gidip açamıyoruz.
Evet.
Burada şey geliyor aklıma hani hiç bu mağaza resmi olarak girişmeyen ama ikinci el satıyorum görünümlü olup
gitti,
da.
Gidiyor bugün şey gibi alışveriş merkezi gibi ikinci el falan kısmı geriye düşmüş durumda.
İşte onların peşinden de gidecekler. Kayıtsızlık buradaki esas şey çünkü. Ya da mesela devlet bana şey diyecek ki ben şimdi kayıtlı kuyutlu vergi verisini veren teknoseyerim ve mağazamda bardak satıyorum. Şimdi devlet bana da ekstradan gelip gel sen bir daha e-ticaret yapıyor musun kayıt olma diyecek. Bu kısımları ben çok burada şimdilik anlayamadım.
Artı e-ticaret nedir işte tekrar soruyorum. E-ticaret nedir? Ticaret işte mallar koli koli geldi insanlara sevk oluyor. Bu mu? Yoksa ben burada şeyden tahtadan kuş yapıyorum. Tek tek günde bir tane satıyorum. Ya da iki günde bir tane satıyorum. O da mı e-ticaret?
Evet, nasıl? Onun sınırı ne?
Site var. Şey yapıyorsun. Üye oluyorsun. Tarih seçiyorsun. Gün seçiyorsun. İşte evi temizleyecek birisi geliyor. Hı hı. O da mı e-ticaret falan filan yani.
Bunların çok açıklanması, net olması lazım. Neyse, yasa çıktığında anlaşılır herhalde diye tahmin ediyorum. Uzmanlar da görüş bildirir.
Anlaşılmasa da onlar görüş bildirir. Evet. Uzmanını bulursan.
Doğru. Avrupa ülkeleri ve Türkiye Bad Rabbit malware saldırısının altındaymış.
Bu haftanın olayı buydu bence. Flash güncellemesi ya da flash
gibi gözüken.
Yükleme, hani flash paketi gibi gözüken bir yazılım. Eğer tıklarda kurarsan bilgisayarına dosyaların şifreleniyor.
Evet.
Daha önce işte bu sene kaç kere gördük? Bir yenisi. Vallahi şöyle diyelim, hani bu çok kısa sürede şey yapıldı, kesildi önü.
Evet.
Şeyi de var, hani bunu lokal olarak engellemenin bir iki yolunu da buldular. İşte bir dosya yaratırsan Windows dizinin içinde adını falan belirtmişler. O şey yapmıyor, aktif hale gelmiyor falan. Yani flash'ı artık hayatınızdan çıkarın diyorum arkadaşlar. Hani flash güncellemesi falan. Flash sıkıntı... Mesela bende yok ki güncellemesi olsun. O yüzden hani ben karşıma çıksa çalıştırmazdım.
Şimdi, evet, ama düşün şimdi ailede birisi var. İşte benim babam evde bilgisayar kullanıyor.
Ya bilmiyor işte tabii, bilmiyor. Bir şey çıktı. Yesevas, next,
bazen
next,
de sırf
next.
Ekrandan gitsin diye yapıyor mesela. E ne oldu? A'a soktu. A'dan benim bilgisayarıma geldi mesela.
Evet.
Böyle şeyler de olabilir i̇şte, yani.
Bad Rabbit. Bu hafta geçen haftanın crack konusu üzerine tek kelime edilmedi. Güncelleme falan da çıkmadı
crack
hiç kimseden.
Crack derken istersen onu hatırlatalım.
VPA, şey, VPA 2 şifrelemesini kullanıp kırmasını yani olarak işte, görmüyorum ben. Ağı dinlem, kablosuz ağları dinleme olayı. Geçen hafta ortalık yıkıldı. Bu hafta güncelleme falan da çıkmadı. Haber de çıkmadı.
Bitti,
çünkü o kadar şey bir şey değildi. Kritik bir şey değildi bence. O teknik bir şey. Öyle herkesin yapabileceği, çoluk çocuğun internetten bir şey çekip de yapabileceği bir şey değil. Yapsa da zaten ağı dinliyor. Hani direkt sen şey olur. İşte filanca firmaya sızmaya çalışan endüstri casusunun bilmem ne işine yarar da. Normal insanların işine yaramaz yani. Ağı dinleyecek de oradan senin kredi kartın düz tekst olarak gidiyorsa onu yakalayacak da falan. Güncelleme falan da geldiği yok bak. Bir hafta geçti. Hiçbir şey oldu yok.
Öyle.
O kadar belki de işte hani çünkü büyük bir kriz değildi belki. Ama yine de yamanması lazım. Şey olmaz. Hani o da orada bir açık var ama önemli değil falan. Yok. Öyle bir şey olmaz. O açıktan yararlanılarak başka yere erişilir.
Tabii.
Güncellemelerin çıkması gerekiyor.
Doğru. Apple Samsung arasındaki davanın tekrar görülmesi söz konusu.
Evet, bu da aslında yine haftanın olayı ama hiçbir yerde bu konuda bir şey yazılmıyor, ilginç. Konuşulmuyor. Apple ile Samsung arasındaki milyar dolarlık bir Samsung'a cezayla sonuçlanan dava bitmedi. Çünkü işte temyizler, itirazlar, bilmem neler. Bir kere o 1 milyar 400 milyon dolara düştü.
Doğru.
Yakın, nispeten yakın zamanda gerçekleşti bu. İkincisi bu hafta daha da ileri gitti. Çünkü Samsung bir kere hani bir de şey falan hemen çıkarttılar ya, Samsung yok para ödedi. Hmm. Samsung parayı marayı ödemedi. Çünkü hani itiraz ediyor. Ve kazanıyor. İşte ilk önce o 1 milyar düştü 400 milyona. Şimdi 400'ü de ödemeyecek. Çünkü şey düştü, dava tekrar görülmesine karar verildi. Yazın galiba Temmuz ayında mı?
Evet,
2018'de davanın tekrar görülmesine karar verildi.
Evet.
Samsung direniyor, direndikçe kazanıyor.
Ve şöyle bir durum var. Niye böyle bir şey olabildi? Çünkü diyorlar ki bütün telefonun kopyalandığı tezi üzerine ceza verildi deniyor.
Evet.
Halbuki diyor ki öyle bir şey yok. Hani kopyalandıysa bile işte ne kadar kısmı kopyalandıysa ona göre bir ceza verilmeliydi.
Oranlanması lazım şey.
O yüzden o ceza, ya belki yine Samsung yine ceza alır. O şey değil. Ama 400'ün de altına inecek eğer bu iddialar doğruysa.
Şey olmadan anlaşmaya gidilmesi olası.
O da olur.
Tekrar davanın açılmadan.
Evet, o da mümkün.
Evet, orada da tabii ki 400'ün de altında bir şey anlaşılacak demek ki. Apple, kaybeden Apple yani benim gözümde. 1 milyar derken
nereye
200'ü
gelindi?
Falan alıp giderlerse çok güleceğim. Ha, Samsung suçlu mu? Şimdi şöyle bir şey de var mesela, o link denen sitelerde falan da ilginç şeyler var. Yani Samsung'un kendi ekibi için yayınladığı döküman elde etmişler. 100 küsur sayfa. Diyor ki yani hep iPhone'a benzetin.
Hı-hı.
Diyor açık açık falan.
Benziyor da yani.
İşte Hani sonuçta bir dava ya dava açılmasını gerektirecek bir mesele var. Ama Apple'ın istediği gibi olmadı o işler.
Evet.
Bir de şey var hani şey çok açıldı. Eskiden işte şey veriyordu bu davalarda şey sonucu çıkıyordu işte filanca model satılmayacak Amerika'da falan. Şimdi bu davalara konu olan modeller falan yok. O kadar eski ki tozlu raflar şey yani kullanan neredeyse kalmadı.
Evet.
Antika şeyine düştü. Artık hani öyle bir yasa şey karar çıkması da mümkün değil. Şimdiki Samsung S8'de Note 8'le iPhone'un alakası yok. Yani telefon ikisi de tamam ekranı var şeyi var ama eskisi gibi bir benzerlik şey dava durumu yok.
Doğru.
Dolayısıyla öyle bir şey de çıkmaz. Öyle bir zarar da veremez ikisi de birbirine. Bakalım kaç paraya anlaşacaklar. Evet. İlginç tarafı basının zerre kadar buna ilgi göstermemesi.
Hiç yok hiç.
Bu konuya ilgi göstermemesi.
Twitter'da Amerikan seçimlerine karıştığı gerekçesiyle bazı Rus ajanslarını banladı.
İşte medya kuruluşlarını ve ajanslarını reklam alamayacaklar.
Reklam alamayacaklar.
Ya da promoted falan mesaj yapamayacaklar.
Evet.
Ya tabii hani Twitter birazcık kraldan çok kralcı
muhtemelen
takılıyor gibi. Bir bu uygulama bana öyle gözüktü.
Evet. Bir yandan da işte bazı şeylerin tekelleşmesinin niye kötü olduğunun bir örneği daha ülkeler arasındaki ilişkiler bozuldu mu? Adam i̇şte, senin her şeyini atabiliyor işte.
Sonuçta o yüzden bir arama motoru teknolojisine sahip olman, arama motorun olmasa bile önemli. Çünkü arama motoru bugün çok önemli. Yani interneti kullanış şeyin.
Evet.
Şey kısmına girmiyorum. Google'ın arama motoru dışında da 1000 tane servisi var ayrı. O daha da meseleyi karışıklaştıran şeyler. Ama arama motoru olmadan interneti nasıl kullanacaksın?
Bir yandan da o aynı arama motorunun tekel olması bizim bugün başımıza bela olan SEO için habercilik ya da yazı işini de o çıkardı başımıza. Sırf o arama motorunda çıkmak için.
Yani o tabii şeyle el ele giden bir şey. Banner diye saçma sapan bir reklam gelir modeliyle eş zamanlı gelişmiş şeyler.
Tabii.
Kuruşun kuruşunu kazanmak zorundaysa adam o listede yukarıda çıkmak için bin tane her şey düşünecek.
Yapacak, evet.
Bu birbirine yumurta tavuk ilişkisi hiçbir yere varmayan durumlar.
Evet. Nvidia nihayet GeForce GTX 1070 Ti modelini duyurdu.
Geçen hafta konuşmuştuk zaten çıkacaktı şeydi kesinleşmişti. Tamam belli oldu. Nasıl bir şey? Biraz pahalı o kadar ucuz bir kart değil.
Türkiye fiyatını da öğrendik. 2250 lira gözüküyor şu anda. Biraz daha pahalı 1070'ten. Ama hani özelliklere baktığınız zaman işte 1070'in şey sayısı işte CUDA çekirdek sayısı 1920. O 2432'ye çıktı.
Bu şey değil. 1070'in saat hızı artmışı değil. Bu daha gelişmiş.
Saat hızı da artıyor ama hani o hani neyse ihmal edilebilecek bir şey. Yani
bu,
ama
artış saat hızından çok bunun hardware'i
tabii
daha gelişmiş bir hardware yani daha yüksek bir kart bu.
Yani tamamen şeye bayağı yaklaşmış gözüküyor 1080'e bayağı yani saat hızları hatta 1080 kadar işte 2560 1080'in çekirdek sayısı bunu 2430 aynı şey olmak üzereler yani.
Güzel olmuş bir şey değil bu. Ben işte ya 1070 bir %5 %10 hızlansa falan diyordum bu yok bayağı bir fark var. Ya, her şeyde artış var.
Şöyle bir durum oldu. RX 64 ve 56 çıktı ya. Şimdi 64 1080'leri tehdit edemedi. Zaten orada Ti var onun karşılığı AMD'de yok ama 56 1070'i eşitlese de birazcık önüne geçebiliyor 56. Şimdi orada da 1070 Ti gelecek onun önüne kesecek.
Öyle canım bu ekran kartı işinde AMD'ye şey Nvidia nefes alma fırsatı vermiyor kesinlikle.
Ama AMD'de elindeki şansı iyi kullanamadı şimdi onu da söylemek lazım.
Raja tatile gitti.
Evet bakalım dönecek mi ben onu merak ediyorum.
Bence dönmeyecek.
Bir yandan hani AMD'nin iyi yaptığı şey işlemciydi bu sene. Ryzen iyi gidiyor. Hatta adamları kâra bile geçirdi ama şimdi onun bir eksik ayağı vardı. Mobil tarafı yoktu. Şimdi o da bu hafta duyuruldu. Çıktı. Ryzen mobil. Çok işlemci yok şu an. Hani R5 ve R7 serisinden var. Şunu söyleyelim baştan. Bu iki işlemcinin de karşısına aldığı rakip Intel. Nvidia değil. Nvidia yine 1000 serisinde rahat orada hiçbir sorun yok ama ince laptoplara girmeye çalışıyor AMD. Orada da Intel'in entegre GPU'suyla karşılaştırıyor kendini daha çok. Çünkü diyor ki bende Vega var diyor. Hani GPU olarak.
Intel'inki de çok
düşük. Eskisi gibi değil.
Grafik şeyi. Ya kötü canım hala. Yani Intel grafiklerle oyun
Yani bir yere gelindi ama hani hala yani
uygulamada iki boyutlu şeyler oynarsın. Üç boyutlu oyunları düşünmeyeceksin. AMD'nin o avantajı var eskiden evet. beri işte. Ati avantajı var.
Doğru.
İşte. Ama burada tabii laptopta önemli olan kim üretecek? Tamam insanları işte Ryzen'le bilgisayarını kendi yapanları falan tavladın. Gittiler aldılar kurdular kendi sistemlerini. Evet. Ama laptopta firmaları
kafalaman lazım.
Nasıl? HP bir ürün duyurdu.
Lenovo duyurdu. Acer duyurdu. Yani bunlar Türkiye'ye de satılan markalar ama gelecekler mi bilmiyorum.
Evet.
Çünkü AMD'nin aslında daha önce de laptopta varlığı vardı ama kimse üretmiyordu, üretilen satılmıyordu. Getirmiyordu
i̇şte insan, firmalar. İşte bambaşka bir pazar. O firmaları nasıl ikna edeceksin de ürünlerini entegre edecekler.
Ya inşallah olur satılır.
Sonra Türkiye'ye gelme kısmı ayrı bir
o da ayrı bir sorun.
Aşama. O, evet. O da level 2, level 3.
İnşallah satılır. De oraya da bir rekabet gelsin.
Evet, Ryzen Mobile.
Az önce söyledim, mali olarak da artıdalar.
Evet, bu son çeyrek tabii bu firmaların bu çeyrekleri takvim çeyreğiyle uyuşmuyor. Bu tabii. Mali yıl farklı başlayıp bitiyor. AMD'nin son çeyreğinde AMD para kazandı. Hı hı. Bu sefer şeyde bir gelir var, kazançlılık var. Bu da Ryzen ve yeni grafik işlemcilerinden tabii ki.
Tabii.
En çok Ryzen'in etkisi bu.
Bir de ekran karatasında ne kadar RX 64'ler başarısız olsa da mining yüzünden mevcut 580'ler, 480'ler hiçbir yerde bulunamıyordu.
İşte depolarda falan mal kalmadı. Her şey, evet, satıldı. Her şey satıldı. Dolayısıyla bu bilançoya yansımış. Ama tabii ki ilginç tarafı AMD kar açıklasa da hisse senetlerinin değeri düştü. Hmm. Hem de hani fark edilir oranda düştü. Çünkü güven vermiyor. Artı şöyle bir durum var. AMD kendisi de şey açıkladı. Bu kripto para işi yüzünden yaşanan ekran kartı çılgınlığı düzelecek. Normale evet. inecek dedi. Kendisi de işte geçen seneki bu kazançlılığın da yine bu kripto para çıkarma işlerine dayandığını söyleyince ve bu işin böyle sürmeyeceğini ifade edince gelecek için umut vermedi. Aynen. Yani bir sonraki dönemin ne olacağı belli değil. İnsanlar da parasını çekiyor işte hemen.
Ya sıkıntı şu abi AMD'de. Intel'in de Nvidia'nın da başka yerde şey çok sağlam ilerlediğini görüyorsunuz. Yatırımları var. AMD'de mesela yapay zeka ile ilgili hiçbir şeyi AMD'yi söyleyemiyoruz.
İşte o yüzden karlılık açıklamasına rağmen senetlerin düşmesi, firmanın değer kaybetmesi evet. üzücü bir durum.
Öyle.
Evet.
PC Express 4.0 standardı belirlendi.
Evet, bu da şimdiki PC Express'in iki katı hı hı. aktarım hızlarına izin verecek.
Evet.
Tabii ama yani kolay hemen yansımaz.
2019 deniyor.
5.0 için bile çalışıyorlar ama şu anda.
Çalışıyorlarmış, evet. Yalnız 4.0 yani şey diyorlar, bu PC Express standardın ilerlemesinde belli, hani aşağı yukarı belli bir süre var. Bu biraz aşmış yani 3.0'ı bayağı biz kullanmışız. Beklendiğinden daha
öyle, uzun süre. 3.0 çıkalı.
2010 muydu?
Belki. X79 Yonga setinde
2010.
3.0'la sorunlar yaşadığımı hatırlıyorum ilk başta. 3.0 çalışmıyordu. Ek bir şeyler yapmak gerekiyordu falan filan. Ama PC Express en başarılı arayüzlerden, ara birimlerden biri öyle. Oldu gibi. Başından beri sorunsuz gidiyor. Üstelik bu 1.0, 2.0 sürümü ilerlese de uyuyor aynı. Birbirine.
Ve şey güzel oldu. Hani sonuçta hani ilk başta ekran kartları düşünülür. Çünkü ihtiyacı var ama yok, şimdi bakıyorsun PCI Express her şey için kullanılıyor. İşte SSD'ler için kullanılıyor vesaire.
Evet. AGP bu kadar sorunsuz değildi.
Evet. Ha, böyle şey yansımaları olacak. Şimdi belki diyecekler ki ya performans zaten iyiydi. Yani iki kat öyle değil. Bu sefer bir lane bile yetecek bugünün kıyasladığın işte zaman.
Tabii o da bir esneklik sağlıyor. Bugün şimdi bu kripto işiyle uğraşanların var olabilmesinin falan nedeni PC Express yani o bir ekran, bir anakarta 8 tane ekran tabii. kartı takıyorlar bilmem ne. O kartları anakartın dışında havada çalıştırıyorlar falan. Hı-hı. Onlar hep PC Express sayesinde.
Evet.
Mümkün oldu.
Amazon'dan bir enteresan bir haber var. Şimdi drone muron derken adamlar artık evinin kapısını açıp içeri girecekler.
Nasıl olacak?
Şöyle oluyor. Sen tabii ki bunu...
Anahtar paspasının altına mı konacak?
Anahtarlar artık o sisteme entegre olacak. Elektronik kilit falan var ya. tabii ki sen buna izin vermiş olacaksın baştan. Sen evde yoksun. Gelecek adam kapıyı çalacak. Cevap yok. Yetki verdiysen kapıyı açabilecek. Ve o anda sen de görebileceksin. Sana canlı olarak ya bak geldi adam. Açıyor. Hatta kamerası olacakmış. Sana da gösterecekmiş. Paketi bırakacak gidecek.
İşler yani çok elektronik bir toplumda işler. Ama hani her zaman şeyi de olur, açıkları bulunur. İlginç bir durum.
Evet.
Ha işe yarar mı? Yarar. Çünkü demek ki hani bütün dünyada insanların derdi kargo. Elektronik ticaretin en zayıf halkası. Kargonun geliş kısmı.
Evet.
Evde beklemen gerekiyor. Gelmiyor bilmem ne. Ya da sen evde beklediğin halde gelip bulamadık diyor. Ya, falan
Türkiye'deki
falan.
En büyük sorun.
Evet. O yüzden bu koli falan gibi garip garip çözümler ortaya çıkıyor. Yok ne kargoyu berbere bıraktırıyorsun falan. Ya olacak şey mi bu böyle şey mi yani bu bir çözüm mü? İşte Amazon'da böyle bir şey bulmuş.
Evet.
Tabii bu bölgesel başlayacaktır tabii, falan. Tabii. Bunun o elektronik kilitlerin falan sana gelmesi daha ortada yok. Öyle bir olasılık.
Apple iPhone X üretimini arttırmanın yollarını arıyor. Bu hafta bir rapor çıktı aslında. Dediler ki ya bu şimdi hep söylenen bir şey vardı ya bu yüz tanıma sistemini bir türlü yetiştirmiyor.
Ya hep oraya bağlanıyor iş.
Şey dediler bu sefer de tanıma yüzdesini düşürerek yani birazcık kaliteden kısarak
hassaslığını
azaltıp telafi edecekler bu işi diye bir haber çıktı. Apple da ama diyor ki yok biz öyle bir şey yapmadık. Biz ilk günden sözümüz neyse o diyor.
Ama işte millet de bekliyor
sanırsın. Millet de bekliyor evet.
8'in çıkışı hiçbir şey ifade etmedi insanlara. Heyecan katmadı.
Onun da tarihi çok yaklaştı bu arada yani.
İşte yeteri kadar üretilemeyeceği iddiası, dedikodusu sürüyor.
Evet. Apple kablosuz şarj firması Power by Proxy'yi satın almış.
Bu şimdi bilmiyordum böyle bir firma.
Ben de bilmiyordum. Bu adamların şöyle bir farkı var. Hani normalde şimdi Apple'ın ürünlerini zaten kablosuz şarj edebiliyorsun. Geçtiler nihayet o şeye. Bu adamlar daha büyük cihazları şarj etmek için ürünler yapıyorlarmış. Diyorlar ki şimdi zaten mevcut sistem iPhone için yeterli. Hatta şey gelecek diyorlar. Bir böyle bir platform gelecek. Ne kadar aletin varsa üstüne koyacaksın şarj edecek. Hani bir şarj yatağı gibi.
Tamam.
Ama onun ötesinde hani bu şeye yol açabilir diyorlar. Bir sonraki MacBook'ta wireless şarj olabilir deniyor. Çünkü bu adamların daha büyük kapasiteli pilleri şarj etme uzmanlığı varmış.
Güzel olur. Şimdi laptopunda kablosuz çalışıyorsun ama aynı zamanda şarj oluyor. Elektriğe bağlı gibisin. Süper bir şey. Gerçeğe dönüşürse.
Güzel olur.
Güzel bir şey olur.
Microsoft Kinect üretimini sonlandırdı.
Bitirdi evet. Kinect zaten efektif olarak öyleydi. Çok uzun süredir ölmüştü. Çünkü şimdi yeni Xbox'lar duyuruluyor falan. Hiçbirinde Kinect yok.
Evet.
Zaten sorulmuyor, düşünülmüyor bile. Oyun çıkmıyor şey, kesinlikle. Aktif olarak bitmişti. Hani uygulamada bitmişti Kinect olayı. Üretimini de kapatmış Microsoft. Bu şey demek değil tabii yani şimdi depolarda dolu, mağazalarda dolu. Alacak olsan sadece o alıcıyla çünkü bir şeyler üreten, kendisi bir şeyler yapan falan geliştiriciler var. Başka amaçlarla kullanan çünkü o bir 3 boyutlu kamera işte bu iPhone'un entegre etmeye çalıştığı şey cihazı o. Dolayısıyla hani bulunur da mağazalarda falan öyle bir ihtiyacın varsa ama oyun anlamında zaten oyun çıkmıyor uzun süredir. Cihazlarda bir sonraki Xbox'ta belli ki olmayacak öyle bir destek falan. Şimdi şöyle yazık oldu çünkü bu ek bir donanım olduğu için ucuzlatılabilen bir şey değildi işte derinlik merinlik diyorsun. 3 tane kamera mı ne var üzerinde bilmem kaç tane mikrofon var. Bunlar tabii maliyet hepsi. Çok fazla ucuzlayabilen bir şey değildi. Ama bunu kutuya işte koyduğun zaman PlayStation'dan çok çok daha pahalıya geliyorsun.
Evet.
Olmuyor. Kutuya koymadığın zaman da kimse almıyor. İnsanlar bilmiyor bile. Gündemine gelmiyor. Başka sıkıntıları da vardı işte. Mesela şey bile sorundur. Günümüzün incecik televizyonlarının üzerine Kinect'i koyamıyorsun. Onun ayağı ona göre değil. Eski hani LED aydınlatmalı olmayan floresan aydınlatmalı bir televizyonum vardı. Kinect onun üzerinde duruyordu. Ondan sonraki hiçbir televizyonum da Kinect üzerinde durmadı.
Doğru.
Çünkü onun ayağı ona göre değil. O ince bir santimin üzerinde duracak yapıda değil. başka firmalar ona göre ayaklar üretiyor falan ya da sen kafanı kullanıp işte televizyonun arkasına parça yapıştırıyorsun falan filan. Güzel bir denemeydi. Bazı spor oyunları, dans oyunları falan hala harika Kinect'le. Ama oyun anlamında hani normal senin işte araba yarışı oyununa bir şey katmak, shooter oyununa bir şey katmak anlamında bir şey getirmedi.
Evet.
Birçok insanda şeyin dargınlığı var. Bu Kinect'in bir ilk demosu var. Microsoft'un Kinect'i ilk tanıttığı bir demo var. O demoda gösterilen şeylerin hemen hemen hiçbiri gerçeğe dönüşmedi. O bayağı bir insanını kırdı, hayal kırıklığına uğrattı. Ama işte geçti gitti. Şimdi şey sorunu da yaşanıyor. Kinect tabii bir zaman aynı zamanda mikrofondu.
Evet.
Şimdi Cortana'ya sesli komut şeyin üzerinde Xbox'ın kontrolcüsünün üzerinde mikrofon yok. Hoparlör yok. PlayStation'da hoparlör var biliyorsun. Nasıl olacak bilmiyorum. İşte Xbox'a şey geldi geçen ay. Geçen ay değil hatta geçen hafta. Webcam desteği. Web kamerası takıyorsun işte Skype'dan falan konuşuyorsun. Şeyi deneyemedim. Acaba o mikrofonda destekliyor mu? O zaman işte sesli komut falan işi.
Ya da Kinect Edition kontrolcü çıkar.
Ya tabii Microsoft onu şeyle çözüyor. Hani kulaklık mikrofon takıyorsun oradan ver komutu diye bugüne kadar çözüyor da. Belki televizyonlara entegre birer mikrofon lazım. Ve onu işte bu HDMI dönüşüyle kullanabilme falan yeteneği lazım cihazlara. Tabii o zaman da televizyona ekleyecekler.
Evet. Kaspersky casusluk iddiasına cevap verdi. Şimdi hatırlatalım. NSA'nın belgelerini Kaspersky'de bulmuşlardı. Diyor ki Kaspersky, şimdi NSA'nın belgeleri NSA'den çalınmadı. NSA'nın bir elemanı bilgisayarına Kaspersky kurmuş. Onun bilgisayarındaki veriler Rusya'da çıktı. Şimdi
işte bunu nasıl açıklıyor?
Şöyle açıklıyor. Diyor ki bu eleman diyor sizin elemanınız Microsoft Office'i crackli kullanıyormuş. O crackinden de malware bulaşmış ofise. Ofisin dosyaları da dolayısıyla buna dahil. Bizim Kaspersky uygulamamızda onu yakalamış ve şüpheli dosyaları, şüpheli bazılarını şüpheli diye flaglemiş. Onları da merkeze yollamış. Onlardan NSA belgeleri çıkıyor.
Ya işte tamam hani virüs örneği gönderme şeyi var her yazılımda. Microsoft'un kendi Windows 10'un antivirüsünde bile var bu. Öyle bir kavram var da. Yani şimdi bu hakikaten şimdi sıkıntılı bir şey. Herhalde bunlar buradaki söz konusu virüsler makro virüsü falan yürüttürü şeyler. Evet şimdi senin bir Excel tablona makro virüsü bulaştı. Antivirüs onu görüyor. Tamam bu hani nedir tam da anlamıyor ne olduğunu. Anlaşılsın diye merkezine gönderiyor. Gönderiyor ama senin işte o çok gizli dünyayı ele geçirme planlarının olduğu Excel tablon da gidiyor şeye, o merkeze. Bu ciddi bir sorun.
Evet.
Ciddi bir sorun.
Ve şey bak biz daha önce de bunu konuştuk. O kadar yetki veriyorsun ki antivirüs yazılımına. Hangisi olduğu
i̇şte,
önemli
alıyor,
değil.
Alıyor, yolluyor. Hatta bunu da soruyor sana. Her seferinde sorayım mı diyor. Yani yollama diyebiliyorsun ya da işte her seferinde sor ya da ya sorma yolla diyebiliyorsun işte seçeneklerin var. Demek ki adam yollayı seçti. Senin ben de bunu düşünmemiştim açıkçası böyle bir şey olabileceğini. Evet senin dosyaların bilmem nelerin virüs yapıştı diye üzerine onları atıyor. Bu bir sorun. Ya böyle gözükmeyen sorunlar var. Mesela veri kurtarma hizmetleri. Veriyorsun bilgisayarını, verilerini kurtar, diskini veriyor, verilerini kurtarıyor adam. Kurtarıyor da işte senin bütün diskin adamın elinde.
Evet.
Bunu bulut depolama zaten hani o buluta her şey, eğer her şeyini gönderirsen her şeyin gidiyor. Kimin elinde onlar? Bulut dediğin başka birisinin bilgisayarı. Kimin elinde? İşte bunların hep düşünülmesi lazım. Ya oradaki büyük sorun şu işte NSA çalışanı zaten şöyle... NSA gibi birazcık hani ciddiyeti olan başka bir kurum diyelim. NSA Mission Zirvesi Amerika'nın işte siber güvenlik kurumu diyelim. Ama normalde bir banka falan birazcık IT'si düzgün olan bir firmada kendi bilgisayarına öyle bir antivirüs bilmem ne kuramazsın. Evet. Onlar bellidir. Yönetimden şey olur onlar. Ayarlanır.
Tabii gibi. Zaten o kendi bilgisayarın bile kendi bilgisayarın değildir.
Bu demek ki bir kere bu adam bu belgeleri evine getirdi.
Evet.
Şimdi bu işte zamanında Snowden'den falan başlayan bir mega bir güvenlik sorunu. Hani iyi niyetli de olabilir. Adam evde çalışmak için götürdüm diye diyebilir ama işte evinde de şey vardır. Ne bileyim işte bilgisayarına çocuğu gelir o dosyaları çöpe atar. Hmm. Bilmem ne USB siteye kaydeder, arkadaşına verir falan, hani bilmez. Bir kere o dosyalar çıktı mı o binadan, o merkezden, o bilgisayardan artık o fantastik bir dünyaya açılırsın. Burada demek ki böyle bir şeyler olmuş.
Evet.
Hani
komple bir sorun aslında
bir ders alınacak. Evet. Hani direkt bir suçlu belirleyip ilan etmeden, idam da etmeden genel olarak ders alınabilecek bir mesele gözüküyor. Tabii. Ha, ama Kaspersky'nin zaten ayrıca şeyi de tartışmalı sabıkası. Kaspersky kendini işte
aklamak için
bu hafta bir de antivirüs uygulamasının kaynak kodunu açtı. Dedi bağımsız şey gelsin, kurum gelsin. Öyle kurumlar var. Gelsin incelesin, hani içinde kötü bir şey yok. Ama hani buna da çok güvenlik dünyası çok ikna olmadı. Çünkü diyorlar ki ya önemli olan şey değil. Yani senin antivirüsün çok temiz olabilir. Ama onun topladığı çalışması esnasında hani onun mekanizmaları gereği topladığı bilgi havuzu asıl önemli olan mesele. Sende diyor o var. İşte Kaspersky çırpınıyor.
Tabii bir
ikna
yandan.
İkna edebilmek için. Çünkü yani Amerika'nın kapısı kapanıyor firmaya. Çok sorunlu bir durum.
İşte Amerika Ruslara zaten kapıyı kapatıyor tek tek. İşte
ya bu aslında tabii iki ülke arasındaki çekişmenin farklı cepheleri bunlar.
Biliyorsun Amerika Trump'ın gelmesinden de Rusları sorumlu tutuyor.
Evet, işte Twitter'da bilmem ne yok reklamını almıyor şeyin. Rus haber ajanslarının falan filan. Bu aslında hani iki ülke arasında işte gözükmeyen savaşın arada sırada su yüzünde görülen küçük yansımaları, küçük çatışmaları, asıl büyük muharebe altta yaşanıyordur.
Tabii. FBI ele geçirdiği telefonların yarısının içeriğine erişemiyormuş. Evet.
Şu anda 7000 tane mi ne telefon varmış. Hı-hı. Şifreli olduğu için ya da işte bir kilidi, sırf hani encryption değil de bir şekilde parmak izi kilidi falan bir kilit arkasında olduğu için içine giremiyorlarmış. Ki kendi sözleri tabii, hani ne kadar muhteber tutarsın bilmiyorum. 7000 tane telefon olduğu söyleniyor. Ama orada mesela linklenen yazıda da özellikle belirtmişler. Bu 7000 tane telefon hani uğraşmaya değmeyeceği, değmedikleri için bekliyor. Eğer gerçekten hani
kafayı takarsa,
açsaydı o bilmem ne işte shooting olayı için $900,000 mı ne harcadığı FBI'ın belirtiliyor. San Bernardo zannedersem olayı için. $900,000 mı ne harcadığı kırmak için belirtiliyor. Yani bunlar da çatır çatır kırılır da bunlar küçük olaylar işte. Sen bana küfür etmişsin de bir telefonu kafama atmışsın falan. O olayın şeyi değmez diyor. Yani buna 5 kuruş harcamaya değmez diye depoda tutuyorlarmış.
Evet, neyse.
Ama sonuçta şey önemli tabii ki. Yani bak bir parmak izi ya. O beğenmediğin Android'in parmak izi falan bile bir şey ifade ediyor yani. Ediyor. Ben hiçbir zaman şeyi kafaya takmam. Yani FBI kırar işte, dedim ki sonuçta $1,000,000 harcayıp yine kırar. Değiyorsa. Ama işte demek ki hani sen telefonu kaybettiğinde, otobüste düşürdüğünde bulan çocuk da kıramayacak. Hani o parmak izini geçebilecek. Öyle. Düzgün yapıldıysa. O da iyi haber o. Bizim için çünkü bizim hayatta karşılaşacağımız şeyler genelde bunlar.
Aynen öyle.
FBI zaten kırar.
Evet. İşte şey, şu yüz tanıma yaygınlaşırsa belki kırılma işleri kolaylaşır. Adamın yüzüne tutacaksın, açılacak.
Şimdi yüz tanımanın uyduruğu fotoğrafla geçiliyor. İşte 3 boyutlusu olması lazım ki geçilemesin diye. O da bak üretilemiyor işte. Apple uğraşıyor. Yetişmiyor falan filan.
Android DNS over TLS sistemiyle internet güvenliğini artıracak.
Yani DNS sorguları, yani alan adı sorguları, işte facebook.com yazıyorsun. O bir biliyorsun bilgisayar onu soruyor. Bu facebook.com'un adresine, IP adresine. DNS sunucusundan cevap alıyor, oraya yönleniyor. Bu sorgulama süreci şifresiz gerçekleşen ve servis sağlayıcıların ya da devletlerin sızıp müdahale edebildiği bir süreç. Seni Facebook.com yerine kendi istediği bir siteye gönderebilir DNS sunucuya.
Doğru.
Yalan söylettirebilir sana. Ya da işte başka türlü senin o çağrını kendine yönlendirebilir ya da takip edebilir ne yaptığını. İşte bu DNS over TLS, HTTPS gibi DNS çağrılığının o konuşmaların da şifreli olmasını sağlıyor.
Güzel.
Android'e eklenecek. Yani meseleleri çözer mi tabii şey değil ama bir adım daha ileri doğru bir adım dahadır.
Kesin. Nick Collection hatırlıyor musun Ant abi?
Google satın almıştı.
Almıştı, sonra ne yapacağını Plugin bilemedi.
Plugin firması mıydı? Evet. Fotoğraf işleme üzerine, Fotoğraf işleme üzerine uzman bir firmaydı.
Sonra Google ona ne yapacağını bilemeyip bedava vermişti. Şimdi de DxO'ya satmış.
DxO'da fotoğraf...
Tabii şeyden bilirsin DxO'yu da. Böyle işte bilmem kim ISO performansında en iyi numara şeyi aldı. Görüntü kalitesini aldı. Böyle fotoğraf makineleri değerlendirir.
Evet biliyorum.
O, benchmark o yapar.
Tamam.
Şimdi cep telefonlarına da yapıyorlar hatta o işi.
Nick Collection.
Ama şey yok hani daha...
Tabii bir firmanın böyle elden ele gezmesi de
bir şey değil tabii.
Kimseye yaramadığının göstergesi.
Evet. Şey de Instagram'a şu iki kişi aynı anda canlı yayın yapma özelliği gelmiş, test aşamasındaydı. Ben denemedim henüz. Deneyenler bu.
Ne demek bu yani?
Abi ikimiz, şimdi ben canlı yayın yapıyorum tek başıma. Seni çağırıyorum. Sen de katılıyorsun benim canlı yayıma. İzleyenler ikimizi de izliyor.
Ben başka yerdeyim.
Evet, sen başka yerdesin.
İlginçmiş.
İlginç. Güzelmiş,
evet.
İki kişinin konuşmasını artık herkes izleyebilecek.
Farklı yerlerden.
Gerçi iki kişi diye sınırlamak lazım. Hani bir kamera üç kişiyi de çekiyor olabilir o esnada da yani.
İşte burada iki farklı...
İki farklı yayın. Kaynak demek
evet,
lazım.
Kaynak, evet. İyi, görelim bakalım nasıl bir şeymiş. Daha ben bir tane de yapmadım. Yaptın mı? Yapmadım.
Sen hiç yapmadın diye hatırlıyorum. Ben de yaptım da ben yaptığım zaman TeknoSeyir'in YouTube kanalından yapmaya çalışıyorum. Hani çoğunuz oradan takip ediyor. Çünkü öteki kendi hesabım zaten.
Evet.
Şimdi.
Ben Instagram'a story koydum.
Evet. Nihayet.
O ilk kez.
Bir ekip çalışması oldu. Evet, oldu.
Bir daha da koymamıştı gördüm. Merak ediyordum.
Ne oldu? Hiç. Silindi.
Suya yazılan yazı. Normal paylaşım yap. Kalıcı olsun. Evladiyelik olsun.
Evet.
Story falan havada gidiyor.
Bir yandan da şey iyi olabilir ama hani ya çay içiyorum diye normal adam hani öyle atıyordu, kalıcı hale geliyordu. Şimdi çay içtiğinin hiç olmazsa 24 saat sonra yok oluyor.
O gereksiz bilgi hiç hafızaya girmiyor. Niye çay içiyorsa niye mesaj atıyorsun?
O işte şey kendini dünyaya duyuruyorsun. Takipçilerine buradayım, şunu yapıyorum.
Türkiye'de çay içmek bir şey değil ki, herkes içiyor. O sırada o senin mesajını görenler de o sırada ben de diyecekler. Herkes içiyor. Saat 5'te İngiltere'de at.
Bak ben de diyor da ben değil sana özel mesaj olarak gönderiyor mesela. Story'nin de öyle bir tarafı var. Hani oraya altına yorumlar birikmiyor. Çünkü zaten 24 saat sonra yok olacak.
Mesajlar da gitmesin diye özel bir şey yazışmışızdır diye onu öyle yapıyor. Ya işte bu story işi hayatımıza girdi. Onu her gün, ben bilmem kaç yılda bir tane yapabildim. O da zorlamayla. Her gün bilmem kaç tane atan var.
Evet.
Hani bravo onlara. Bu bir artık her şeyde de story var. WhatsApp bile denedi öyle bir şeyler. Bu bir artık bir iletişim metodu olarak geldi yani. Bu kaybolmayacak.
Kesin. Benim etrafımda sadece Instagram tutturmuş gözüküyor story işini.
Öyle ağırlık orada ama var işte bu.
Senin o dediğin adamlar, onun ticaretini de yapanlar bazıları yalnız.
Valla yapıyormuş, bilemiyorum. Hani inanamıyorum ben.
Öyle. İyi paralar var. Şey bilir miydin? Kuzey Kalesi diye bir site vardır ama daha çok forumdur.
Bu adını biliyordum. Hani öyle bir site olduğunu biliyordum.
Koleksiyonculuk Türkiye'de. Üzerine bir site. Figür koleksiyonculuğu üzerine. Ben şeyle tanıştım abi. Mini mekanikler var ya bizim...
Playmobil.
Evet, Playmobil'in.
Mini mekanikti bizim için adı onun.
Onun fotoğraflarını arıyordum. Hatta ben tozlu raf bölümü yapacaktım. Öyle tanıştım ben bunu burayla. Yani inanılmaz bir arşiv var. Fotoğraf özelliğinde özellikle. Yani hayatında görmeyeceğin temizlikte koleksiyonların hala Türklerde olduğunu görüyorsun. Ama kapanıyormuş işte. Bu sene sonuna doğru. Hatta oradaki meşhurlardan birisine şey attım, mini mekanik anlamında. Ya dedim bu gidecek, kaybolacak, ben bu fotoğrafları almak istiyorum. İzin veriyor musun, bir yeni bir gün kullanacağım. Evet dedi, izin veriyoruz. Çünkü gidecek yani, bu vesileyle girip baksınlar özellikle bizim yaşlarımızda olanlar. Çok fazla, sırf mini mekanik yok bu arada. Hani genel olarak figür koleksiyonculuğu.
Üzerine bir
site. Evet, figür üzerine.
Niye kapanıyormuş?
Abi sürdüremeyeceğiz diyorlar. Hani bir yanda tabii böyle şeyler de sen hep söylüyorsun ya, kimse inanmıyor diyordun. Maliyetli işler böyle siteleri açıkta tutmak.
Öyle.
İdaresi
öyle.
Var, forum öyle. Diyorsun, moderasyon gerekiyor.
Ya tabii hani dışarıdan bakıldığında o kendi kendine akıp gidiyor gözüküyor. Öyle ama onun her işler. Zaman bir bakımı var, şeyi var, maliyeti var, sıkıntıları var. O bana küfür tabii. etti, bu bilmem ne, polisten şey geliyor, kağıt geliyor filan, ona küfür etmiş, onun IP'sini ver yoksa seni götürürüm bilmem ne. Hani bunlar gözükmeyen
tabii.
meseleler. Bir yerden sonra bayıyor tabii artık. Yani.
Bir yandan da şey söylemiş, o da mantıklı. Ben de görüyorum. Figür camiasındaki elinde artık koleksiyon olanlar eskiden forumlara muhtaçken şimdi Instagram'ı açıyor kendi sayfasını. Facebook'ta açıyor şurada burada. Orada kendi yayınlamaya başladı kişisel olarak bu insanlar. Forumda daha az yayınlıyorlar artık koleksiyonlarını.
Ama tabii orada bir camiada şey vardır. Hani bir şey sorarsın, yanıt alırsın falan
tabii, tabii.
ama demek ki bilmiyorum ne kadar işe yarıyordu, yaramıyordu.
İlginin azaldığını
genelde
söylemişler.
Genelde hobi camiaları çok fırtınalıdır. Ortada bir kazanılan para olmadığı halde farklı böyle gruplar vardır. Birbirlerinden nefret ederler, şey yaparlar, kavga tabii. ederler falan. Bizim maket camiası öyledir mesela. Kimse para kazanmadığı halde öyle bayağı bir birbirine diş bileyen, ayrılmış, çok net şekilde birbirinden ayrılmış gruplar falan vardır. Dünyada da böyle. Sırf Türkiye'nin olayı değil. Hatta tabii, hani tabii. böyle bir iki karikatür falan da görmüştüm. Evet, dünyada da böyle. Şey oluyor demek ki hani para kazanılan bir şey değil. Daha gönülle yapılan bir şey olunca duygular falan daha ön plana çıkıyor.
Tabii.
Büyük olasılıkla. Tutku daha ön plana çıkıyor. Böyle sürtüşmeler oluyor. Bilmiyorum bu Kuzey Kalesi'nde acaba neler yaşanıyordu? Ne güzel ya da ne üzücü şeyler vardı.
Ama hepsi artık, gidecek. Yani sitenin fişi çekiliyor.
Yazık olmuş. Evet, yazık olmuş.
Arşiv, evet. Hepsi gidecek.
İyi şanslar arkadaşlara.
Oyun dünyasına geçeyim. Assassin's Creed Origins çıktı nihayet. Bekleniyordu.
Mısırlı Assassin's Creed bu.
Evet.
Ben bunu Xbox One X etkinliğinde işte betasını falan oynamıştık. Mısır olaylar Mısır'da geçiyordu.
Genellikle beğenilmiş gözüküyor oyun. Ama şöyle bir sorun var. Geçen işte Murat Sönmez'le de onu konuşuyor. Bu oyunlar o kadar büyük ki.
Evet.
Bunu nasıl inceleyeceksin kısmı çok büyük soru işareti.
Yani bitirmen için bayağı bir saat gömmen lazım.
Tabii.
O zaman da incelemesi yayınlandığında diyorlar ki işte gündemden düştü. Ama öbür türlü de hani bu saati harcamak gerekiyor. Hani oynamak gerekiyor.
Öyle.
Ya inceleme değil de işte ben şimdi ilk 10 dakika, ilk 15 dakika falan şeyler yapıyorlar. Benim de hoşuma gidiyor. Hani iyi yapıyorlar. Öyle bir şey yeterli belki. Ya da işte genel olarak biraz 1-2 gün oynayıp İzlenimlerim bu kadarını oynadım, izlenimlerim bu diyeceksin. Ha şeyse büyük bir böyle hani plot twist dedikleri bir hikayede bir değişiklik, sürpriz varsa
görmeyeceksin sonunu da.
Görmezsin ama
zaten söyleyemezsin ki
yapacak. Gerçi bu açık dünyalarda falan öyle olmuyor pek. Ama ne bileyim işte Spec Ops The Line öyle bir oyundu.
Şöyle. Evet.
Sonuna kadar oynamayınca onu atlıyorsun.
Bu tip normalde zaten inceleme yapan yerlere önceden verirler ki oynayabilsinler yayından önce ama şu an normal bir oyun için verilen zamanlar yetmiyor bu oyunlara.
Geç geliyor.
Geç geliyor.
Bu bize hiç gelmedi.
Bu daha hala gelmedi.
Bize hiç gelmedi. Bir de bu oyunlar hep dönem dönem dalga dalga çıkıyorlar. Şu ara gelse de zaten.
Nasıl yapacaksın?
Nasıl zaman ayıracaksın? Bir sürü oyun var.
Çok.
Wolfenstein çıktı. 2 çıkıyor mu çıktı mı bilmiyorum. Biz incelemesi... Ürün yeni geldi. İşte önümüzdeki haftaya hazırlayacağız. Destiny 2 PC çıktı.
Yapılacak.
Bu hafta.
Evet.
Bunlar hep büyük oyunlar.
Ben ancak Shadow of War'ı yeni çekebildim.
İşte o var. Gran Turismo Sport daha çekemedik. Hazırladık ama çekemedik. Ya oyunlar işte üst üste geliyor.
Öyle.
Yağmur gibi geliyor.
Destiny 2 PC sürümü bu hafta açıldı oynanmaya. Daha evet. ben elimi süremedim. İlk gün 400 kişiyi banlamışlar. Şeymiş, hile, hurda meseleleri yüzünden.
Demedik mi? Yani en nefret ettiğim şey ama demedik mi? Wallhack bilmem ne çıkacak işte. Çıkacak.
Ama şey
neyse
iyi oldu.
Neyse ki PC'ciler konsolda oynamıyor da. Hani
bulaşmıyor.
Onlar kendi aralarında evet. şeyler yapacaklar. Konsolcular kendi aralarında mücadele edecekler.
Ne bak Blizzard'da olmasının bir faydası öyle bir çöktü, patladı, kimse giremiyoruz demedi.
Evet, genelde hani ilk gün perişan olur insanlar, para verip o kadar aldıkları şeye giremezler falan. Olmadı, öyle bir haber gelmedi. banlamışlar. Daha da olacaktır bu ban işleri evet. falan. Normalde her oyunda oluyor zaten.
Oradaki şey tartışma yaratan bu OBS falan gibi yayın araçları var ya.
Evet.
Onlar bir layer tabii şeyin üzerine. İşte onları da banladılar gibi bir iddia vardı. Ama yok. Blizzard diyor ki hayır kardeşim bunlar gayet hile yapan adamlardı diyorlar. Çünkü insanlar şeyden korkmuş bu sefer. Hakikaten öyle bir şey varsa herkes yayıncılık yapıyor ya artık. Evet. Adam hesabını kaybediyor yani.
Tabii tabii.
Xbox One için ilk lisanslı klavye fare seti duyuruldu.
Duyuruldu da şu anda bir destek yok. Yani alsan da kullanamazsınız.
Gününü bilmiyorum ne zaman Bekleme. Geleceğini. Şeyinin. Ama resmi destek Xbox One'a gelecek sonuçta. Yani klavye fare için.
Gelecek de ne olacak Allah aşkına? Klavye, illaki şey her şeyi bozalım. Konsolu PC'ye çevirelim. PC'yi uzay gemisine dönüştürelim. Yani konsola klavye ve fare takmak kesinlikle hani saçma sapan bir arayış, bekleyiş. Ama olacak bu. Bu hı hı. Xbox One'da olacak belli. Geçmişte bunu yapan böyle başkaları lisanssız vardı, falan evet. cihazlar vardı PlayStation'da evet, falan. Vardı. Burada Microsoft bunu zaten Windows 10 çalışıyor işte konsolun Tabii. içinde. İşlemcisi de Intel. Hı. Normal hani bir bilgisayar. Tamam bir de klavye tahta tak. Tamam muhasebecinin önüne koy. Şeyi bilançoyu çıkarsın sana. Hı. Ne oldu? Yani bu bir şey mi? Anlamlı bir şey mi? Konsolun mantığına uymuyor.
Evet. Ya şey düşünüyorum işte hani olsa olsa bazı oyunlar yani strateji oyunu gibi bazı oyunlar hakikaten gamepad ile oynanması çok zor oyunlar.
Şimdi evet şöyle de bir şey var senin söylediğin zaman bende jeton düştü. Bunun bir de oyun desteği lazım.
Evet.
Hani oyun hemen klavyeyle mouse'da eski oynadığın oyunları oynamaya devam edeceğini bekleme.
Yok öyle bir şey.
Oyunun da desteklemesi lazım. Ne kadar uğraşacak firmalar, hangi oyunları Tabii. destekleyeceğiz onları zamanla
Çünkü
göreceğiz.
Çünkü yapay zekanın davranışı bile senin gamepad ile oynadığını hesaba katarak yapılıyor bu oyunlarda.
Ya konsolun esprisi o. Bir donanım, bir hani gamepad ile bir giriş metodu. Oyunu da ona göre şey yapıyorsun. Konsol oyunlarının esprisi bu. Ne yapıyor? Herkes de aynı donanım olduğu için sana... İşte ayarlarda sana bir şeyler sormuyor PC'de sorduğu gibi. Çünkü biliyor ki bu adamın elinde bu gamepad var. Konsolu da bu. Hı-hı. 8 GB belleği var. Tamam. Bellek arttırmış olamaz. O yüzden konsol oyununu takıyorsun, oynamaya başlıyorsun.
Bir yandan da ben şimdi oyun firması olsam kullanıcılarımın arasında böyle bir ayrım olmasını istemezdim. Şahsen herkes eşit şartta oynasın.
Şık, o zaman klavyeyi mouse'u desteklemezsin evet. olur biter. İşte, Çünkü o... Ayrı satılan bir şey.
Evet.
Öbürü herkesin elinde var biliyorsun.
Yani Microsoft'un desteği bile yetmeyecek onu demeye çalışıyorum.
Evet, evet. Vallahi ha. hani...
Ama hani bir yandan da abi olmaması, yani hiç olmaması... Şimdi isteyene var işte.
Ha işte isteyene var, evet. evet. Oynamıyordun şey mouse yok diye oynamıyordun. Al oyna tamam. Bir şey değişecek mi? Hı. En büyük sınav da şu olacak. Bu klavyeyi mouse almış adamlar o... Gamepad ile iyi oynayanların karşısına çıktığında
ne olacak?
Bir şey değişecek mi göreceksin.
Evet bakacağız. Xbox One ilk Xbox oyunlarını çalıştırabilecekmiş.
Evet şimdi Microsoft öyle bir atılım yaptı. Microsoft bugünlerde Xbox üzerinde çok çalışıyor.
Evet.
İşte o yüzden de hep haberler her hafta bir iki haberi oluyor. İlk Xbox yani o siyah kutu. İlk duyurulan Original Xbox diye geçiyor artık o. Xbox diye geçiyor artık adı. Çünkü Xbox 1 dersen One
Tabii.
geliyor. Onun oyunlarını da şu anda bir 12-13 oyun eklemişler içine desteğini. Emülatörle işte çalıştıracak. Yani iyi bir şey. Yani uygulamada o oyunları oynamazsın. Çünkü zaten geçmişte de biz haberini yapmıştık. Xbox One oyuncuları 360 oyunlarını pek oynamıyorlarmış desteklediği halde.
Evet.
Bunu hiç oynamazlar. Çünkü bunun grafikleri falan hani Xbox yani. Dediğin Pentium 3 işlemcili bir makine. Düşün yani GeForce 256 Neredeyse. Grafikleri. Oynamazsın ama bu paralı bir şey değil bir şey. Hı. Olsun yani makinenin öyle bir özelliği olsun. Bir tek şey deneyeceğim. Neydi? Crimson Skies miydi?
Evet o süper oyundur.
O çok güzel bir uçak oyunudur. Fantastik bir uçak oyunudur. Gerçek uçaklar gerçek tarih değildir. O nefis bir oyundu.
Çünkü oyun.
Evet, o nefis bir oyundu. Ben onu deneyeceğim Xbox One'da. Ki var bu hani desteği eklenen ilk oyunlardan birisi o. Onu deneyeceğim. Başka da bir şey yapmayacağım büyük olasılıkla.
Ben ama galiba şeyle oynadım. Bizde Tozlu Raflar bölümünde vardı. Microsoft'un Sidewinder mıydı şeyi? Joystick evet. Kocaman olan. Evet. Ben galiba onu
oynadım. O
PC'de
var o oyun.
Var var PC'de
var. En azından hani o birkaç oyun, bir tanesi PC'de var. Var ilki ben var. PC'de oynamıştım.
Ben de PC'de oynamıştım.
Ya burada tabii Xbox One bir x86 işlemcili PC. İlk Xbox, orijinal Xbox'da Pentium 3 işlemcili normal bir PC olduğu için onun emülatörünü şeyini yapmak kolay.
Evet.
Şey daha büyük teknolojik başarı. Xbox 360 emülatörü çünkü PowerPC işlemcisi onun işlemcisi. O daha büyük bir başarıydı. Onu yapıyorsan bunu yapmaman zaten ayıp olurdu. Ha şey olsun, ayrı emülatörlerle falan uğraştıracağını resmi olarak böyle makinenin içinde olsun.
Tabii tabii.
İtiraz etmeyiz.
Bedava ve
ama
ekstra.
Ha, kullanacak mısın? Kullanmayacağız.
Tabii.
Şey de yok, onu da son olarak söyleyelim. Şimdi bu o orijinal Xbox, ilk Xbox şeye bağlanmıyor, Live'a. Hani yeteneği var ama Live artık onu kabul etmiyor. Denediğinde yok kardeşim sen tarih öncesinden mi geldin? diyor. Seni kabul etmiyor. Bu oyunlar da öyle geçerli. Bu oyunlar şey değil. Remake, remaster değil. Normal o Xbox'ın oyunu birebir olduğu için onlar da yine bağlanamayacak Live'a falan. Artık, onu belirtelim.
Yurt dışında Cadılar Bayramı başladı. Artık yurt dışı diyorum ki bizde de kutluyorlar Cadılar Bayramı'nı.
Özeniyor çocuklar. Evet. Çünkü hani orada işte şeker dağıtılıyor. Yine bir işin içine hediye mediye girince çocuk ona bakar
senin
zaten.
Senin kapına da geliyor mu çocuklar şeker istemeye falan?
Yok bizim İyi. Burada benim oturduğum yerde gelmezler tahmin ediyorum. öyle olsa da bana gelmezler zaten. Benim kapıya topu atıp kaçıyorlar.
Kestin mi toplarını hiç?
Valla bu yaz artık gelir geçen yazı atlattık da bu yaz şey olacak bir etkileşim olacak herhalde. Ya işte çocuklar dediğim gibi onun bayramına şeyine bakmıyor.
Şamatasına bakıyor.
Çünkü televizyonda seyret çizgi film seyrediyorsun bu muhabbet var. Filmde dizide bu muhabbet var. Şeker topluyorlar bilmem ne ilginç geliyor çocuklara. Evet. O yüzden istesen de istemesen de bu sızıyor. Çok zararlı bir şey de değil. Aslında mesela bilinmeyen bir şey hani bu Cadılar Bayramı Hristiyanlıkla alakalı falan bir şey değil. Bu harbi böyle hani şeyli ne diyeyim dindar Hristiyanların da gıcık oldukları bir şey.
Evet.
Çünkü bu Hristiyanlığın öncesinin adeti. Gidiyor. Ve işte burada çocuk işte şeytan şeyi giyiyor. Maskesi takıyor, işte kıyafeti dolaşıyor, bilmem ne komşudan şeker istiyor falan. Bunlara aslında sinir oluyorlar.
Evet,
i̇şte bizde de artık ne alacak? Dede Korkut kıyafeti mi giyecek, ne giyecek? Çocuk şey, gulyabani.
Yani gulyabani
olur. Olsa evet. Güzel olur şey. Filmdeki, hangi film o? Süt Kardeşler mi nedir?
Onlardan biriydi.
Onu giysen şeker toplarsın belki.
Belki.
Bizde şeker vermezler ki. Pekmez falan verir. Şey, komşuya, ben her komşuya gitsem ben pestil verir. Kötü de değil tabii. Pekmez verir, pestil verir. Kuru dut, kuru üzüm. Şurada yaparsın artık eve gelince topladıklarında.
Bu vesileyle Steam'de Cadılar Bayramı indirimi başladı. Aslında bir sürü yerde başladı. Green Man Gaming falan hepsinde var da. Steam'de de başladı yine. Steam'de de işte birazcık o biraz konsept oysun diye mi nedir? Korku temalı oyunlarda yapmışlar daha çok.
Korku oyunlarına indirim var.
Doom da dahil.
1-2 günde tamam uygun. 1-2 gün için
evet.
Takip edilebilir.
Birkaç gün.
Bizim gündemimiz Cumhuriyet Bayramı.
Evet.
Daha gerçek bir bayram.
Aynen.
Pek hayali bir tarafı yok.
Evet.
Elle tutulur gerçeklere dayanan bizim için en büyük bayram.
En büyük
o da
bayram.
Kutlu olsun.
Evet. Şimdiden kutlamış
bir olalım. Cumhuriyet Bayramı'na daha eriştik.
Eriştik evet. Bakıyorum Levent abi ben böyle. De iki maddeler böyle. Bir şey diyor musun?
Valla ne diyelim işte bayramlarla indirimlerle bugüne geldik. Şey ilgimi çekti bu crack konusunda bu hafta hiçbir haber hiçbir gelişme olmaması bana ilginç geldi. Yine bu arada işte kriptolama yazılımları gittikçe artıyor. Microsoft'un işletim sistem bazında ekleyeceği bir şeyler olduğu falan söyleniyor ama çözmeyecektir. Yani yedeğini alacaksın. Bunlar her hafta aynı konu, aynı şey. Yedek alacaksın. Bunun çaresi yok.
Maalesef. Evet.
Senin yerine seni koruyacak bir şey yok. Ha bir yandan da işte bu virüs bulaştı mı bir de belgelerin Rusya'ya gidiyor. O da ayrı bir ayrı bir mesele.
Evet.
Onun da işte bilgisayarı kullanırken tamam sen bu konularda okur yazar biri olarak dikkatli olursun. Hiçbir zaman tuzağa düşmezsin diyemem ama dikkatli olursun. İşte basit tuzaklara düşmezsin falan. Ama yaşlılar var, işte çocuklar yabancı var. Dili çok iyi olmayanlar var, çocuklar var. Düşecekler, mutlaka tabii. Düşecekler. Gittikçe zorlaşıyor.
Evet.
Bilişim güvenliği.
Aynen öyle. Peki o zaman Levent abi.
Peki.
Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.